Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Ses kaydını dinlediğimiz videodaki kişi Melisa Aydınalp. Sosyal medyada Melisa'dan caddede yürüyen çıplak kız diye bahsedildiğini görmüş olabilirsiniz. Melisa, kadın hakları ve özgürlükleri için yürüyor. Mental Kültürist'in bu bölümünde konuğum Melisa Aydınalp. Hoş geldin Melisa, nasılsın?
Hoş buldum Azal, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok çok teşekkürler bugün bizimle olduğun için. Yürüyüşlerini, eylemlerini konuşacağız ama önce seni birazcık yakından bilinmeyenlerinle tanıyalım istiyorum. Melisa Aydınalp kimdir?
Melisa Aydınalp, 23 yaşında, Türkiye'de yaşamaya çalışan bir kadın aslında. Baktığımızda Marmara Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda aktivistlik eylemlerimi de yürütüyorum. Kadın haklarıyla ilgili yaptığım çalışmalar veya yürüyüşler aslında kadınların çok acı çektiği veya sürekli maruz kaldığı bir konu başlığı altında çıktı. Genelde bütün kadınların slut shaming'e ya da dışarıda bir yerde taciz korkusuyla, tecavüz korkusuyla yürüdüğünü hepimiz biliyoruz. Ve bunun daha çok erkekler tarafından uygulandığını da biliyoruz. Sokak tacizi aslında dikkatimi çeken en büyük konulardan biri.
Evet, oraya da geleceğim. Bu slut shaming'i söyledin ya. Slut shaming'de kaynağını aslında en çok bu cinsel çifte standartlardan alıyor. Küçük yaşlardayken de senin de bu cinsel çifte standartlarla alakalı bir farkındalığın oluşuyor. Oğlan ve kız çocuklarına tanınan bu farklı özgürlük alanlarıyla alakalı bu cinsel çifte standartları sen nasıl deneyimledin çocukken?
Ben açıkçası 13 yaşımda deneyimlemeye başladım diyebilirim. Lisedeyken genelde hepimizin ergenlik çağında daha göğüsleri daha çok belirginleşmeye başlıyor ya da kalçaları, vücudu daha oturmaya daha, bu tanım doğru mu bilmiyorum ama dişi gibi görünmeye başlıyoruz. Ve bu görünüm değişikliğinde artık gerçekten cinsiyetinizi veya kim olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Evet, kadın olarak doğmuş olabilirsiniz ama fiziksel olarak da bunu hissetmeye başlıyorsunuz. Benim bununla ilgili en kötü anılarımdan biri mesela lisedeyken en çok yapılan, özellikle hocaların öğrencileri yaptığı, bir kızın veya bir kadının o yaşlarda sevgilisinin olması ya da sevgilisiyle öpüşmesi çok yanlış addedilir. Ya da siz artık 13 yaşından beri itibaren daha doğrusu kötü kız olarak anılmaya başlarsınız. Benimki de böyle olmuştu. Lisedeyken bir öğretmenim tarafından mini eteğim açılmaya çalışılmıştı. Çünkü okul eteğim ona göre fazla kısa ve bacaklarım fazla uzundu ve öyle gözükmemesi gerekiyordu. Bu sebeple utanmam gerektiğini ve erkeklerin içinde mini eteğimi açmaya çalıştı.
Peki sizin okulunuzda mesela adı çıkmış biri var mıydı?
Bir ben.
Aynen, bizim okuldaki orospu da bendim.
Tam olarak.
Peki mesela bu öğretmeninin tacizine maruz kaldığında bunun senin üzerindeki etkisi ne oldu?
Şey gibi hissettim, sanki kadın olmam yanlışmış ya da yanlış bir vücutta doğmuşum gibi hissettim. Çünkü baktığınızda öğretmenin beni suçlama amacının, yani sebebi sadece bacaklarım ve mini eteğimin çok fazla kısa olması. Belki kalçaya yakın olması. Ve hep şunu düşündüm. Bir kadının bacaklarının fazla gözükmesi veya kalçasının fazla gözükmesi ya da fazla feminen, seksi durması onu neden ucuzlaştırıyor ya da daha az saygıdeğer birine dönüştürüyor ki?
Peki mesela bu işte cinsel geçmişin ya da işte davranışlarının cinsellikle ilişkilendirilerek senin bu utandırıldığın, işte sürtük ayıplama, sürtük utandırma, slut shaming olayları daha sonra yetişkinliğinde nasıl devam ediyor?
Yetişkinliğimde aslında bu 13 yaşında uğradığım bu slut shaming yaklaşık olarak 18 yaşıma kadar, üniversite 1'e kadar devam etti. Üniversitede de tabii ki lisede 13 yaşındaki Melisa nasıl giyiniyorsa üniversitede de o şekilde giyindim. File çoraplar, jartiyerler, işte mini etekler, büstiyerler, aklınıza ne gelirse. Ve üniversiteye ilk gittiğimde tanımadığınız bir ortama giriyorsunuz. Aslında bir kadın olarak hiç tanımadığınız binlerce kişiyle aynı fakültedesiniz. Ve normalde garip bakışlar ya da mesela benim adıma açılan escort sayfaları bir sürü Instagram'da. Melisa Aydınalp escort ya da Melisa Aydınalp böyle giyiniyorsa kesinlikle seks işçisi olmalıdır. Çünkü bir kadın kendi isteyerek bu şekilde giyinemez. Bir erkeği kendini beğendirmeye çalışıyordur. Bu yüzden üniversite 1'de bu slut shaming'im adıma açılan escort sayfalarıyla devam etti.
Yani zaten aslında orospufobiyi ortadan kaldırmadığımız müddetçe, yani seks işçisi olmak kötü bir şey değildir'i içselleştirmediğimiz müddetçe slut shaming'in de ve çok çok başka cinsel şiddet türlerinin de önüne geçemeyeceğiz. Ben seni ilk olarak Elif Doman için Harness klibinde görmüştüm. Evet, orada da yine harnesslarla sokakta yürüyor, esnaftan alışveriş yapıyordun ve insanların bakışları da tabii ki buna eşlik ediyordu. Videonun sloganı da bu zaten normaldi. Bu video aslında senin yürüyüşlerinin ilki diyebilir miyiz?
Yani kendi hayatımda evet hep böyle giyinip hep böyle yürüyordum ama ilk olarak bütün halka açılımı veya Türkiye açılımı Elif buydu. Ve Elif'le ilk bir projeyi oturup konuştuğumuzda bu zaten normal bir şeyi beraber tasarladık. Ve o an benim ağzımdan çıkan, aslında Elif'le bu projeyi konuşurken ağzımdan çıkan bir sözdü o an söylediğim. Bu zaten normal bir şey. Yani bir kadının kendi açımdan harnessları giyip veya iç çamaşırlarını giyip tangayı giyip seksi fantezi çamaşırları giyip aslında gidip alışveriş yapmanız, sosyal hayata katılmanız veya bir gün bir arkadaşınıza gidip kahve içmeniz, bunların hepsi evet zaten normal bir şey.
Peki bu videoya gelen reaksiyonlar sana nasıl hissettirmişti? Ne gibi reaksiyonlar aldın? Olumlu, olumsuz, aklında kalanlar?
Aslında Türkiye dediğimizde daha bağnaz bir toplum aklımıza geliyor ama hiç de öyle olmadığını fark ettim. Çünkü insanlardan şöyle bir tepki aldım. Sanki herkesin içinde kalmış da o an çıkıp evet ben farklıyım ve buradayım dediğinde herkesin sanki bir oh evet yalnız değilmişiz, biri daha varmış. Evet bizim gibi farklı biri daha varmış ya da hasta veya anormal olan biz değilmişiz dediklerini fark ettim. Çünkü ben cesaretin bulaşıcı bir şey olduğunu düşünüyorum ve farklılığı göstermenin de bulaşıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani farklı olan evet çıkıp ben buradayım dediği zaman bir sürü farklı insan etrafındaki çıkıp evet ben buyum demeye başlıyor.
Peki mesela bu Harness klibinden sonra, bu zaten normal klibinden sonra diyeyim de daha çok fazla bunu söylüyor olalım. Sen kendi bu kadın özgürlükleri yürüyüşlerini yapmaya nasıl karar veriyorsun?
Şöyle, bu Cadde Bostan Bağdat Caddesi'ne yaptığım kadın hakları ve özgürlük yürüyüşleri tam olarak bir yıl önce başladı, yani Ocak ayında. Buna başlamam sebebim, kadınların genelde farklı giyindiğinde veya ortamda hep şey derler ya buna, dress code uymuyor veya overdose gibi. Yani ortamda diğerlerinden daha farklı olan ya da daha farklı kendini ifade eden kadınlara bir cesaret olsun istedim. Çünkü en nefret ettiğim şey bu hayatta veya sosyal hayatta bir kadına acaba fazla mı olmuşsun? Acaba fazla mı göze batıyorsun? Ya sanki bu çorap olmamış ya da orospu gibi duruyorsun.
Bunu birilerinin dikkatini çekmek için
aynen
yapıyorsun.
Aynen öyle. Yani açık giyiniyorsun çünkü bir erkeğin dikkatini çekmeye muhtaçsın. Kendin için giyiniyor olamazsın. Sadece vücudunu pazarlıyorsun. Bu bakış açısından nefret ediyorum ve bunu yıkmak için Caddebostan Bağdat Caddesi'nde her gün kış ayında başladım buna. Yaklaşık olarak hava 7 derece falandı. Bikini üstüm ve mini şortumla yürümeye başladım. Ve hep aynı sembolik yürüyüşle aynı şekilde yürümeye başladım. Ve bu yürüyüş de bu şekilde duyulmuş oldu.
Peki bu yönteminin etkisiyle alakalı neler gözlemliyorsun? Hani bunu seçtim ve gerçekten de bu parmak bastığım şeylere bu şekilde bu karşılıyor dediğin noktalar neler oluyor?
Ben Caddebostan Bağdat Caddesi'nde özgürlük yürüyüşleri yaptığımda, mini şortum ve bikini üstümle yürüdüğümde insanlar genelde ilk baktığında aşırı derecede rahatsız oluyorlar. Yani o an ilk bana baktığında gördüğü şey, temas ettiği şey bir kadın vücudu. Ve kadın vücudunun çok açıklığını görüyor aslında. O an bana baktıklarında şeyi hissettim. Aa evet, bu toplum meme görmekten rahatsız oluyor. Ya da göğüs dekoltesi görmekten çok rahatsız oluyor. Ya da birinin vücuduyla ön plana çıkmasından aşırı derecede rahatsız oluyor. Ve bunu her gün aynı saatte, aynı yerde ve aynı konumda yapmaya başladığınız zaman insanlar artık rahatsız olduğu şeyle her gün, her saatte maruz kalmış oluyorlar. Ve bence bu insanda şeyi çok değiştiriyor, bakış açısını. Yani belki benden sonra Galata'da farklı giyinen bir kadını görecek ve şey diyecek, aa evet, Caddebostan'da da kendi seçimiyle böyle giyinen bir kadın da vardı. Ha, demek ki olabiliyor, burada da varmış. Yani bunu aslında normalleştirmeye ve akışa bırakmaya başlıyoruz.
Peki mesela senin yürümek istediğin başka yerlerde var mı?
Var aslında, çok fazla var. Bir de şöyle bir durum var. Evet, ben Caddebostan Bağdat Caddesi'nde bu özgürlük yürüyüşlerini yapıyorum ama onun dışında Eminönü'nde de yürüyorum mesela, ya da tarla başında da yürüyorum, ya da okulum Kadıköy'de mesela, ya da gidip bugün Eminönü'nden alışveriş de yapabilirim. Aslında ben her yerde kıyafetimi hiç değiştirmeden her yerde var olabilirim. Şu ayrımın yapılmasından hoşlanmıyorum. Bir kadın açık giyiniyorsa Eminönü'ne gidemez, ya da bir kadın açık giyiniyorsa Fatih'e gidemez. Bunun temel altında direkt şey yatıyor. Orada biri sana tecavüz edebilir ya da taciz edebilir. Çünkü bacakların çok fazla gözüküyor. Ya da göğüs dekoltesini insanların gözüne çok soktun. Yani ne kadar çok açık giyiniyorsan sanki insanlar önünde daha fazla hedef haline getiriliyor gibisin.
Ve başına gelen şiddeti de hak ettiğin vurgusu yapılmış oluyor. Aynen öyle. Ve mağdur suçlayıcılığa giriyor aslında
burada meselede. Yani açık giyiniyorsan veya göğüs dekolten varsa erkeğin dikkatini çekmek istemişsindir. Ve sonucunda da bunu hak etmişsindir.
Evet, evet, anlıyorum. Peki mesela şeyden de konuştuk ya kayıttan önce. Sen artık yani bugün buraya geldiğinde de şu anda karşılıklı otururken de bikinine oturuyorsun. Tamam, senin Bağdat Caddesi'nde yaptığın bir eylem yürüyüşlerin var. Ama onun dışında yürüyüş, hani eylem yürüyüşlerinin dışındaki hayatında da sen artık bikininle yürüyorsun. Arabana biniyorsun, bir yerden bir yere gidiyorsun. Bunun böyle bu iç içe geçmişliği birazcık daha anlatabilir misin?
Tabii ki. Caddebostan Bağdat Caddesi'nde özgürlük yürüyüşleri yapıyorum. Evet, ama o bir sembolik yürüyüş. Ama kendi hayatımda da aslında böyle giyinen, feminen olan, açık giyinen, mini etek giyen ya da aşırı derecede göğüs dekoltesi giyen, ip bikini giyen biriyim. Ve benim tarzım zaten 15 yaşımdan beri buydu aslında. Ve kendi hayatımda giydiğim, yaşadığım ve maruz kaldığım etkiyi aslında bir aktivistliğe döktüm gibi bir şey. Çünkü ben her gün o tepkiyle, protesto yürüyüşümdeki tepkiyle her gün, her saatte ve her yerde karşılaşıyorum.
Peki yürüyüşlerinde kadın hakları ve özgürlüklerine dair taleplerin neler? Nerede ne olursa sen amacına ulaşmışsın demektir.
Benim kadın hakları ile ilgili taleplerim şu. Kadın hakları deyince benim için şu an, çünkü ben bunun yükünü taşıyorum ya da bu şekilde cezalandırılmaya çalışıyorum. Bir kadın açık giyindiğinde semti, mekanı, yeri ne olursa olsun orada sosyal bir baskıya maruz kalmamalı veya gözleriyle o kadına evet sen bir seks işçisisin çünkü açık giyindin baskısı yapılmamalı. Bu arada seks işçisi olmak da tamamen kadının kendi tercihidir ve bunun giyimle hiçbir alakası yok. Siz kapalı giyinerek de bir seks işçisi olabilirsiniz, açık giyinerek de bir seks işçisi olabilirsiniz. Seks işçisi olmak tamamen sizin kararınıza bağlı bir şey. Yani vücudunuz üzerinden para kazanmak tamamen sizin tek elinizde olan bir şey. Ve benim tamamen talebim kadınların nerede olursa olsun her kıyafetle, her görünüşle özgür olması gerektiği. Bunu da tamamen ne zaman sağlayacağımı düşünüyorum. Artık biliyorsunuz ki ülkemizde siyasal İslam denen bir gerçek var. Ve bu siyasal İslam da en fazla kadınlar üzerinde veya kadının bekareti, namusu üzerinde kullanılıyor. Ve bunun tamamen bu altyapının çökmesini ve artık savcıların da veya yargımızın da, yargı basamaklarının da kadınlara bu baskıyı uygulamayı bırakmasını istiyorum.
Bu olmuşsa sen amacına ulaşmışsın demektir.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay, 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Abla, annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz, neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Peki yürüyüşlerine ilk müdahale ne zaman ve nasıl oldu? Hem vatandaşlar hem de kolluk kuvvetleri tarafından.
Şöyle, çok ilginçtir ki ben Caddebostan Bağdat Caddesi özgürlük yürüyüşlerimi Ocak ayından beri yapıyorum. Ve Haziran ayına kadar hiçbir sorun olmadı. Ta ki Haziran ayında o protesto yürüyüşümü yaparken bir beyefendi beni bir barın üstünden, yani Caddebostan'da yüksek bir binanın üzerinden videomu çekip Twitter'a yayıyor. görüntümü izinsiz şekilde çekerek ve kullanarak bunu yayıyor ve basına servis ediyor. O videoda da şunları söylüyor tam olarak. Aslında bizim şu anda maruz kaldığımız şeyi çok iyi açıklıyor. Bak, G-string'ini giymiş, şortunun içinden de G-string'ini çıkarmış, yürüyor. Yani o an bir kadın kendi isteğiyle vücudunun belli bir yerini açtığı için onun gözünde bir ahlaksız ve sosyal medyada paylaşıp servis edilerek linç edilmeyi hak ediyor aslında. Bunda herhangi bir, yani sosyal medya linçleri tabii ki bir hafta, iki hafta falan sürdü ama ben buna daha ateşle devam etmeye başladım. Bir polis baskısına maruz kalmadım o sırada. Ta ki 16 Eylül 2023 tarihine kadar.
Yani 16 sizin, Eylül'e gidelim.
Evet, videoya başladığınız, podcast'ı başlattığınız yer. O videoda ben polis gelmeden önce Göztepe'de istasyon, tren istasyonu caddesinin orada bir heykel duruşu yapıyordum. Yani heykel duruşunda ben yaparken bunu direkt hareketsiz kalarak sadece bir poz sergiliyorum. Yani orada hareketsiz bir şekilde saatlerce 1-2 saat bekliyorum. Bu heykel duruşunu yaparken bu performansı vatandaşlar gelip benimle röportaj yapmaya başladı. Bazıları gelip
cevap
kamerayla...
veriyor musun
evet,
sorduklarına?
Evet. Kamerayla çekmeye başladı. Çünkü o an heykel duruşunu yaparken 1-2 saat boyunca hareketsiz kalıyorsunuz ve ister istemez insanlar orada siz söylemeseniz de bir performans yaptığınızı anlamaya başlıyor aslında. Gelip çekmeye başladılar ve röportaj yapmaya başladık. İşte bir beyefendi gelip hani niçin bu performansı sergiliyorsunuz dedi. Ben kadın hakları ve özgürlükleri için dedim. Bir kadın gelip fotoğrafımı çekti, sarıldı bana, gitti. Bu şekilde halkla tatlı tatlı konuşurken sanırım oradaki bir esnaf polisi arıyor. Polis aralarında artık nasıl bir diyalog geçti bilmiyorum. Din elden gidiyor, burada bikini giymiş bir kadın var falan mı dedi, artık orasını bilmiyorum. Polis 5 dakika sonra geldi ve geldiğinde bana o caddede bu şekilde duramayacağımı söyledi. Ben de buranın bir cadde olduğunu ve trafiğe açık bir alan olmadığını, kaldırım olduğunu ve durabileceğimi söyledim. Sonrasında kıyafetle ilgili hayır duramazsın, bu kıyafetleri giyemezsinle ilgili bir tartışma başladı. Sonrasında vatandaşlar da tepki gösterdi polise ve polis beni o gün alamadı aslında. Yani videolarda gördüğünüz görüntüler. Polis o gün herhangi bir işlem yapamadan, kimliğimi dahi alamadan gitti. Ta ki çarşamba günü, yani yaklaşık olarak 5 gün sonra bir program sunucusu Melisa Aydınalp tutuklanmalıdır diye bir açıklama yaptıktan sonra, ki biliyorsunuz bu kişi iktidara çok yakın biri. Beni apar topar gece polis karakolu arayıp Melisa Hanım gelip ifade vermeniz gerekiyor dediler. Gittim ve o an gözaltına alındığımı öğrendim.
İfadende sana neler soruldu? Yani direkt hakim karşısına mı çıktın? Nasıl oldu o süreç?
Hayır. Polisin sorduğu soruşturma bu arada hayasızca hareketlerden açılıyor. Yani hayasızca hareketler dediğimiz şey aslında bir fuhuş gibi farklı alanlara ayrılan bir suç tanımı. Ve benim o gün orada yaptığım sadece durup bir performans sergilemekti. Hayasızca hareketlerden açıldığı için direkt müstehcenlik teşhircilikte üzerinizde ne olduğunuzu açıklamanız isteniyor. Yani hangi elbiseler vardı? Ne giyiyordunuz? Açıyor muydunuz? Biriyle konuşuyor muydunuz? Vesaire gibi sorular. İfademi verdikten sonra savcının bana gözaltı kararı aldığını öğrendim. Yani bir gün boyunca nezarethanede kalmam gerekiyordu. Ve bir gün boyunca nezarethanede kaldım. Ertesi günde kelepçelendi elim. Ve adliyeye götürülmek üzere yola çıkacaktım. Ve onun öncesinde benim videomu çekmek istediler.
Kim? Polis.
Aynen. Normalde bu performanslarda görüyorsunuz ya, işte müstehcenlik teşhircilik suçundan tutuklandı. İşte polis başını eziyor. Elinde kelepçeler var. Çok utanıyorum. Açık giyindiğim için çok özür dilerim. Açılımlı bir fotoğraf aslında,
sindirdik
video.
Sindirdik onu, pişman
aynen
ettik
öyle
falan.
Yani bir kadını kıyafetinden dolayı tutukladık ve şu an çok utanıyor. Ve bakın elinde de kelepçeler var. Yani verilmek istenen imaj, bakın sonunuz gibi, bunun gibi olmasın. Böyle giyinmeyin.
Evet, zaten polis mesela işte yine bu TikTok yayınlarından sonra Laz kızını gözaltına aldığında ifade verirken odanın dışından bunun ses kaydını alan bile bir polis vardı mesela, yani hani gizlice bunu sadece servis
bu
etmek için yani.
Hiçbiri, hani... Bu arada bunların hiçbiri yasal değil ve dilerlerse tazminat hakları da var. Çünkü izinsiz bir şekilde sizin görüntünüzü kimse çekemez ve yayamaz. İster polis ister savcı olsun, hiç fark etmez. Sonrasında videomu çekmek için polis bekliyordu. Ben videonun çekileceğini anladığım için direkt üstümdeki ceketi çıkardım. Ve üzerimde yine bikini üstü ve mini etek vardı. Ve bikini üstüm, mini eteğimle kaldım. Öyle olunca zorla ceketimi giydirmeye çalıştılar. İşte adliyeye gidiyoruz, bu bir kural. Resmi giyinmek zorundasın, açık giyinemezsin adliyede gibi cümleler kuruluyor. Ki bunların hiçbiri gerçek değil arkadaşlar. Adliyede ne isterseniz onu giyersiniz. Avukat veya savcı olmadığınız sürece. Ceketimi giymemekte sonrasında ısrar ettim. Sonra o şekilde videoyu çekmek zorunda kaldılar. Başıma falan da bastırılmasına izin vermedim. Sonra arabaya binerken polis nazikçe arkamdan kapıyı kapattı. Sonrasında polisler araca bindikten sonra içlerinde bir bağırışma çıktı. İşte kapıyı nasıl sakin kapatırsın, sana hızlı kapatmayı öğretemedik mi, bu video olmamış baştan çekeceğiz gibi bir kavga çıktı aralarında. Sonra ben de polise şey dedim, pardon beyefendi, ben Kıvanç Tatlıtuğ değilim ve şu an size bir oyunculuk performansı sergileyemeyeceğim. Yaptığım şeyden de utanmıyorum. Hadi yürü, gidelim dedim. Ve çekemediler. Bir 10 dakika boyunca tartıştık ama videoyu tekrar çekeceğiz, utanacaksın falan diye. Sonrasında adliyeye götürüldüm. Ve elimde de kelepçe var bu arada, ters kelepçe bir şekilde götürülüyorum. İlginç bir şekilde. Sonrasında savcıya ifade verdim ve savcı benim ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili bir kitap okumama karar verdi ve hakim de bunu onadı.
Neymiş o kitap?
Yani benim açık giyindiğim için ahlaksızlık yaptığımı ve ahlaki yönden diğer insanlara göre eksik olduğumu, bu sebeple kitap okuyarak bunları tamamlamam gerektiğine karar verdiler.
Nasıl takip edeceklermiş bunu?
Ya her gün gidip bir kütüphanede imza veriyorsun. Evet, bugün ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili bir kitap okuduğuna dair. Sonra özet çıkarmanı istiyorlar.
Gerçekten
evet,
mi?
İşte ben ahlaklıyım gibi bunu yazıyorsun. İlginç.
Peki mesela hangi kitapları aldın? Yapman gerekti mi?
Şöyle, ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili bir tedbir kararı verildi ama ben gözaltına alındıktan 2 gün sonra tekrar gözaltına alındım.
Evet.
Taksim'de yürürken. Ve polisler tarafından yine bir trajediyle gözaltına alındığım için ertesi gün bana ev hapsi verdiler ve ben evden dışarı çıkamamaya başladım. Öyle bir süreç başladı bu sefer de.
O zaman nasıl kütüphaneye gideyim?
Aynen öyle. 2 hafta boyunca evde hapis kaldığım için kütüphane cezası da yanmış oldu. Yani çıkamadım çünkü.
Daha sonrasında tekrardan gözaltına alındın. Kaç kere gözaltına alındın şimdiye kadar?
Ben yaklaşık olarak kıyafetlerimle ilgili 6 kere gözaltına alındım.
Peki mesela seni teşhircilik ve müstehcenlikle itham ediyorlar. Bu gerekçelerin nasıl boşa düştüğünü senden dinleyebilir miyiz? Hukukçu bir ailenin çocuğusundan.
Tabii ki. Müstehcenlik ve teşhircilik suçu dediğimiz şey aslında bir cinsel organın açıkta kalmasıyla veya bir cinsel organın teşhiriyle ya da açık birini göstermekle ya da maruz kalmakla oluşan bir suç. Yani bunun için cinsel organınızın açıkta kalması veya çıplak olmanız gerekiyor veya bir cinsel organınızın tamamen açıkta kalması gerekiyor. Yani sizi kimse bikini üstü giydiğiniz için ya da mini etek giydiğiniz için ya da mini şort giydiğiniz için tutuklayamaz veya gözaltına alamaz. Ama şu anda maalesef ki yargı mensupları bunu müstehcenlik teşhircilik suçunu kimse dekolte giyemesin diye dekolte indirgemeye başladım. Olan durum bu.
Çünkü yorumlanabilecek de şeyler var ama aslında bir kişinin cinsel organını aleni olarak sergilemesi demeye.
Doğru.
Peki sence bu gözaltılarla yapılmak istenen şeyler neler, sana verilen tedbirlerle, cezalarla?
Şu, aslında bunu kendi hayatımda da çok yaşıyorum. Evet, özgürce yürümeye, nefes almaya devam ediyorum ama sonrasında sizde şey gibi bir şey başlıyor. Mesela evet, dışarı çıktınız, kıyafetlerinizlesiniz. Acaba bir polis gelecek mi? Ya da arkamda bir polis var mı? Polis aracı gelecek mi yine? Yine kavga edecek miyiz? Yine vatandaşlar hep birimiz bir mücadele içerisine girecek miyiz gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Yani aslında karşı tarafın yapmaya çalıştığı şey, evet sen eylem yapıyorsun, o zaman biraz seni korkutmalıyız ve bu korkuyu da sen suç işlediğin için değil ama suç işlediğin görünümü vererek, seni korkutarak yapabiliriz. Yani bu nedir? Her eylem yaptığında sana gözaltı vermek.
Seni kriminalize etmek aslında.
Aynen öyle. Nezarethanede bekletmek. Ev hapsi vermek,
yurt
kelepçe
takmak.
Yurt
dışı çıkış yasağı da verdiler mi?
Evet, yurt dışı çıkış yasağım da var. Her gün imzaya tabi tutmak. Yani buradaki amaç sizi sindirmeye çalışarak zamanınızdan çalmak.
Bu imzaya gidişlerinden de biraz bahseder misin? Demin şeyi söylemiştin yayından önce. Mesela günleri de değiştiriliyor. Haftada 2 imzaya gidiyorsun. Bazen şu günler oluyor, sonra bir anda bu günler oluyor.
Evet, değiştiriliyor ve şöyle bir şey var. Mesela imzaya gittiğimde de kendi kıyafetlerimle gitmeye devam ediyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Bikini üstüm ve mini şortumla gitmeye devam ediyorum. Ve bu da sanki bir aktivistlik yaptığınızda veya eylem yaptığınızda sanki siz teröristmişsiniz ya da zararlı bir bireymişsiniz gibi, yurt dışına çıkmanızı engelliyorlar ya da hafta içi her gün burada mı gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki siz sadece hakkınızı arıyorsunuz veya kendi kadın özgürlük mücadelenizi veriyorsunuz aslında. Ne bir teröristsiniz ne de zararlı birisiniz.
Peki mesela bu polislerin arasından, işte imzaya gidiyorsun falan, etkileşime geçtiklerin arasından senin yaptığının doğru olduğunu sana söyleyen, çaktıran, alıktıran alıyor mu?
Öyle yani, ben adliyeye götürüldüğümde ellerim kelepçeli bir şekilde bir polis memuru gelip yanındaki polis memuruna şunu söyledi: bu suç mu ya? Böyle bir suç mu var? Bu kız niye burada? Biz 4 saattir gerçekten bunun için mi bekliyoruz? Yani artık polislerde de şey var. Bir trajikomiklik var. Gülüyorlar, hani gülümsüyorlar, önemsemiyorlar. Ama aynı anda da o an ev hapsi alabilirsiniz. Bir de böyle bir durum da var. Yani çoğu polis memuru bunun çok önemli bir şey olmadığını, sadece iktidar ve benim aramda bir sürtüşme olduğunu düşünüyor.
Peki ev hapsi aldığında da aslında sen videolar yayınlamaya devam ettin ama sonrasında Instagram hesabın kapatıldı. Bunun gerekçesi neydi?
Şöyle, ben Instagram hesabımdan ev hapsine alındıktan sonra bacağımdaki kelepçeyi paylaşmaya devam ettim ve çırılçıplak bir şekilde kendimi soyup vücut boyası vesaire yaptım ve kelepçeyle evet ben buradayım ve beni susturamadınız dedim aslında. Ve bu da medyada aslında yankı uyandırdı. Ben bu mücadelemi veya başkaldırılarımı söylerken bir anda Instagram hesabım kapatıldı ve bunu ikinci kere yaşıyorum. Sanırım bir kısıtlama olmuş. Yani Instagram adresime direkt ulaşamıyorum. Yani hesabıma değil de adresime ulaşamıyorum. Bir kısıtlama veya bir susturma durumu söz konusu. Yani evet biz senin direkt dışarıdan fişini çektik ama sosyal medyadan da bağırmamalısın. Sosyal medyadan çıkan sesimden de rahatsız oluyorlar aslında.
Peki sen şu anda insanlara nasıl ulaşmaya çalışıyorsun? Hesabın hala kapalı bildiğim kadarıyla.
Şöyle Twitter açtım. Melisa Aydınalp diye. Twitter üzerinden yaptığım eylemleri, protestoları duyuruyorum ya da videolarını paylaşıyorum ve insanlarla iletişim halinde oluyorum. Ve katılmak isteyen de çok fazla insan oluyor.
Peki kadın hareketinden ya da başka aktivistlerden destek görüyor musun tüm bu süreçte?
Bu protestoyu ve eylemi kendim tek başıma başlattım ve tek başıma devam ettiriyorum. Evet destekliyorlar ama çoğu insan gözaltına alınmaktan veya ev hapsi almaktan çok korkuyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Mesela gelip yanıma beni çok desteklediklerini söylüyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar. Ama yarın öbür gün bir eylem olduğunda gözaltına alınamam ya da ev hapsi almamalıyım gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani ben 4 kere ev hapsi aldım ama çoğu insan bir kere bile alınmaya aslında bunu göz ardı ediyor. Alınmak istemiyor yani.
Yani sanki sen kadının hakları ve özgürlükleri için değil de hani bu senin mücadelenmiş gibi bir şeye kalmış oluyor.
Aynen
mesela,
öyle.
Değil mi?
Yani tek başına büyük bir şeyi savunmaya çalışıyorsunuz ama diğer insanlar da maalesef uzaktan destek vermek zorunda kalıyor.
Peki medyada yer alan haberler senin aktivizmini nasıl etkiledi? Yani işte medyada, sosyal medyada lanse edilişin, amaçladığın mesajdan farklı olduğu, çarpıtıldığı durumlar oldu mu?
Şöyle, ben kadın hakları ve özgürlükleri yürüyüşleri, protestoları yapıyorum ve bu ilk medyada şu şekilde yansıdı. Caddede yürüyen çıplak kız. Aslında ben caddede çıplak yürümüyordum. Ya da çıplak değildim. Ama daha çok okunsun, daha çok flash olsun diye. Melisa Aydınalp bugün ne giydi? Melisa Aydınalp'in bugün üzerinde ne vardı? Ya da bugün tutuklanacak mı acaba?
Sanki moda köşesi.
Aynen öyle. Tam olarak artık medyanın benim üzerimden beni ve vücudumu takip ettiği bir duruma dönüştü bu tam
Melisa
olarak.
Melisa Aydınalp kilo mu aldı? Falan
mesela evet ya da Melisa Aydınalp'in memesi küçükmüş. Yani anladım. Biri şey bile yazmış. Melisa memelere özgürlük diyorsun ama senin memen yok ki.
Seninkiler zaten özgür aşkı falan.
Senin memen zaten çok küçük. Yani bunun için çok bir özgürlük savaşı vermemelisin. Küçük olduğu için tutuklanmazsın gibi yorumlar var. Ve medya bunu tam olarak bu şekilde caddede yürüyen çıplak kız olarak yansıttı ve ben çıplak yürümüyordum. Ve aynı zamanda şöyle şeyler de görüyorum işte. Eylem yaptı ve 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Hayır, benim daha davam açılmadı bile. Daha bir duruşma da görülmedi. Ama aldığım her ev hapsini veya her gözaltını sanki ceza almışım da bir cezalandırılmaya mahkum kalmışım gibi anlatıyorlar.
Peki bu son sorum olsun benim. Senin eğer başka sormak, söylemek, eklemek istediklerin yoksa insanlara mental clitoris üzerinden ulaştırmak istediğin bir mesaj var mı?
Elbette var. Kadınları, daha doğrusu şöyle, bir kadını bir kadın olarak dışarıda gördüğünüzde onun vücudundan veya cinsel yöneliminden rahatsız oluyor musunuz? Vücudunu çok açmasından veya çok kapamasından veya kendine vurgulamasından veya görünmesinden rahatsız oluyor musunuz? Ya da göğüs dekoltesi sizi neden rahatsız ediyor?
Sorusunu sorup bırakıyor musun?
Evet.
Çok çok teşekkür ederim Melisa. Bugün bu bölümde konuğum olduğun için. O zaman izninle bölümü kapatıyorum.
Evet.
Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.